Ayrım 8.
Arkasından koştum. Fakat karım sol kolumu tutmuş çekiyordu. Kendimi kurtarmak istedim. O daha güçlü asılarak kolumu bırakmıyordu. Bu beklenmedik engel, vücudunun ağırlığı, tiksinti veren dokunuşu beni daha çok kızdırdı. Zıvanadan çıktığımı, korkunç halde olduğumu düşündükçe seviniyordum. Sağ elimi bütün gücümle sallayıp dirseğimle yüzünün ortasına vurdum. Çığlık atarak kolumu bıraktı. Kemancının arkasından koşmak istedim. Fakat ayağımda çoraplarla karımın aşığının peşine düşmemin gülünç olacağını düşündüm. Oysa ben korkunç olmak istiyordum. Çılgınca hiddetim bilincimi körleştirmişti. Etrafımdakiler üzerinde bıraktığım etki bir an bile gözden kaçırmıyordum. Bunun az çok hareketlerimi idare eden bir etkisi oluyordu. Karıma döndüm. Sedire yıkılmış, elini vurduğum gözlerinin üstüne götürerek bana bakıyordu. Yüzünde hem korku hem nefret vardı. Düşmanına, kapana kısılmış farenin kapanı almaya gelene baktığı gibi bakıyordu. O anda yüzünde başka birini sevdiği için bana karşı uyanan nefreti, korkuyu açıkça görüyordum. Ama sesini çıkarmasaydı belki gene kendimi tutardım. Fakat birden konuşmaya, kamayı tutan elime sarılmaya başladı. Kendine gel, ne yapıyorsun, ne oldun? Bir şey yok, hiçbir şey yok, yemin ederim. Azıcık tereddütüm olsa bile son sözlerinden ters anlamı, yani her şeyin olup bittiği anlamını çıkardım. Buna her an biraz daha kızışan hiddetimi alabildiğine yol vermekle karşılık verdim. Öyle ya, hiddetin de kendine göre kanunu vardır. Yalan söyleme kaltak diyerek haykırarak sol elimle bileğini kavradım. Fakat o kendini çekti. O zaman kamayı bırakmadan sol elimle boğazına sarıldım. Sırt üstü itip boğmaya başladım. Boynu öyle sertti ki. İki eliyle ellerime yapışarak boynunu kurtarmaya çalışıyordu. Ben de bunu bekliyormuşum gibi kamayı var kuvvetimle sol böğrüne, kaburgalarının altına saplayıverdim. Öfke bunalımı sırasında insanın ne yaptığını fark etmediğini söylerler. Bu saçmadır. Ben pek güzel her şeyi biliyordum. Bir an bile kendimi kaybetmedim. İçimde hiddet kızıştıkça bilincim o oranda saydamlaşıyordu. O haldeyken yaptığımın farkında olmadığımı söylemem mümkün değildi. Yalnız ne yapacağımı baştan beri kesin olarak bildiğimi savunamam. Bununla birlikte harekete geçtiğim anda, hatta biraz önce, sanki istesem durabilirdim diye kendimi bir pişmanlık nedeni yaratmak için yaptığım işin anlamını tam olarak kavramıştım. Kaburgalarının altına vurduğumu, kamanın içine gömüleceğini biliyordum. Bu işi hayatta ilk olarak yapacağımı, korkunç bir sonuç doğuracağını da biliyordum. Bu düşünce kafamdan şimşek hızıyla geçti. Kamayı sapladım. Hareketimi tam bir açıklıkla anımsıyorum. O anda korsenin ve başka bir şeyin pek kısa süren direncini hissettim. Sonra kama yumuşak bir maddeye dalıverdi. Bıçağı sarıldı, elleri kesildi ama bana engel olamadı. Hapiste ruhsal bir değişim geçirdikten sonra o anı uzun uzun düşündüm. Anımsayabildiklerim üzerinde fikir yürüttüm. Bir an için bilincimde bir kadını, karımı öldürdüm düşüncesi uyanmıştı. Bunu kavramanın ne derece korkunç olduğunu anımsıyorum. Bunun için tahminimi, hatta çok az anımsadığıma göre yaptığımı sonuna kadar götürmeden düzeltmek isteğiyle kamayı sapladıktan sonra hemen çektim. Bir an durumun kurtarılmasına olanak olup olmayacağını anlamak ister gibi hareketsiz kaldım. Birdenbire ayağa kalkarak "Dadı, vurdu beni, vurdu!" diye bağırdı. Kapıda gürültümüze koşan dadı göründü. Ben hala olduğum yerde duruyor, yaptığıma inanamayarak bekliyordum. Tam o sırada korsenin altından kan fışkırdı. O zaman artık tamir olanağı kalmadığını anladım ve hemen bunu kendi istediğim için düzeltmesine zaten gerek olmadığına, böyle yapmam gerektiğine karar verdim. Yere düşünceye kadar bekledim. Dadı, "Amanin!" diye çığlıkla ona doğru atılınca kamayı öteye fırlatarak odadan çıktım. Ne ona ne dadıya bakmadan, "Telaşa gerek yok, ne yaptığımı bilmeliyim," dedim. Dadı feryat ediyor, hizmetçi kızı çağırıyordu. Koridordan geçerken kızı oraya yolladım, odama gittim. Kendi kendime, "Şimdi ne yapacağım?" diye sordum ve yapmam gerektiğini hemen kavradım. Odama girince silahların asılı durduğu duvardan tabancamı alıp kontrol ettim. Doluydu, masanın üzerine bıraktım. Sonra kanepenin altından demin düşen kam akınını aldım, kanepeye geçtim. Hayli zaman öylece oturdum. Kafamda tek bir düşünce yoktu. İçeriden bir takım gürültüler duyuluyordu. Sokaktan birisi gelmiş, sonra gelen biri daha olmuştu. Daha sonra Yegor istasyondan bıraktığım sepeti odama getirdi. "Sanki şimdi buna ne gerek vardı? Olanı duydun mu?" dedim. "Git kapıcıya söyle, polise haber versinler. Ses çıkarmadan gitti. Ayağa kalkıp kapıyı kilitledim. Sigarayla kibrit alıp sigara içmeye başladım. Sigaramı bitirmeden müthiş bir uyku bastırdı. Belki bir saat uyumuşum. Gördüğüm rüya da hatırımda. Karımla aramız gayet iyiydi. Ufak bir şey geçmişti ama barışmak üzereydik. Kapının vurulmasıyla uyandım. Uyanırken polis geldi diye düşündüm. Galiba karımı öldürdüm. Ama belki vuran kendisidir. Belki de bir şey olmadı. Bir daha vurdular. Cevap vermedim. Oldu mu olmadı mı diye kendi kendime sorduğum soruyu cevaplandırmaya çalışıyordum. Evet, olmuştu. Korsenin direncini, bıçağın nasıl gömüldüğünü hatırladım. Sırtım ürperdi. Olmuştu. Evet, olmuştu. Şimdi de sıra bana geldi dedim. Fakat bunu söylerken kendimi öldüremeyeceğimi biliyordum. Gene de yerimden kalktım, tabancayı tekrar aldım. Tuhaf şey, o zamana kadar kaç defa intihara kalkışmıştım. Hatta o gün trende bile bu bana son derece kolay görünüyordu. Kolaylık en çok bununla ona zarar vereceğimi bilmemden geliyordu. Oysa şimdi kendimi öldürmek şöyle dursun bunu düşünemiyordum bile. Kendi kendime neden sanki diye sordum, cevap veremedim. Kapıya bir daha vuruldu. Evet, önce kapıyı vuranın kim olduğunu öğrenmeliydim. O işi yapmak için nasıl olsa bol bol vaktim vardı. Tabancayı masaya bırakıp gazeteyle örttüm. Gelen karımın kız kardeşiydi. İyi yürekli ama bön bir duldu. Aman Vasya, nedir bu yaptığın iş dedi. Her zaman hazırda bulunan gözyaşlarını akıtmaya başladı. Kaba bir sesle ne istiyorsunuz diye sordum. Yaptığımın doğru olmadığını anlıyordum. Kadına kaba davranmam nedensizdi. Fakat başka türlü konuşamadım. Vasya ölüyormuş. İvan Zaharoviç söyledi. İvan Zaharoviç karımın hem doktoru hem akıl hocasıydı. Şimdi burada mı diye sordum. Karıma hıncım yeniden alevlenmişti. Ne yapmamı istiyorsunuz? Vasya ne olur yanına git. Ah ne korkunç diye sızlandı. Gitsem mi acaba diye düşündüm ve hemen gitmem gerektiğine karar verdim. Madem ki usul böyleymiş gitmem gerekiyor diyordum. Kendimi vurmak niyetimi anımsayarak bunu sonraya atmaya uygun buldum. Karıma gittim. Şimdi gene dokunaklı sözlerle kırılmalara başlayacak ama tongaya basmam diye düşünüyordum. Baldızıma dur dedim bari terlik giyeyim. Pabuçsuz gitmek pek hımbılcı olacak. Şaşmamak elde değil. Odamdan çıkıp her zamanki yoldan odasına giderken içimde hiçbir şey olmamış gibi bir his vardı. Fakat doktorların o pis ecza iodoform, asit fenik kokuları burnuma birdenbire çarpınca sarsıldım. Hayır, hepsi tamamdı. Koridordan, çocuk odasının önünden geçerken Lizanka'yı gördüm. Bana korku dolu gözlerle bakıyordu. Galiba beşi de oradaydı, beni izliyorlardı. Kapıya yaklaşınca oda hizmetçisi içeriden açarak dışarı çıktı. Gözüme ilkin sandalyenin üzerine atılmış, kandan simsiyah olmuş açık gri robu ilişti. İki kişilik yatağımızda serili yatıyordu. Daha kolay olduğu için kendi tarafıma geçtim. Dizleri büküktü. Bluzunun önü açılmıştı. Her yanı yastık doluydu. Yaranın üzerine bir şeyler konulmuştu. Odanın içi gayet ağır iodoform kokuyordu. Şişmiş, morarmaya başlamış yüzüne, burnunun bir kısmına, gözlerinin altına bakınca şaşırmaktan kendimi alamadım. Beni tutmak isterken dirseğimle vurup bunları ben yapmıştım. Güzelliğinden eser kalmamıştı. Gözüme son derece çirkin göründü. Kapıda duruyordum. Baldızım, git yanına git dedi. Besbelli suçunu itiraf etmek istiyor diye düşündüm. Affetmeli mi acaba? Büyüklük göstermek istedim. Ölüyor artık, bağışlamalı. Yaklaştım. Gözlerini güçlükle bana çevirdi. Biri iyice çürümüştü. Sonra duraklaya duraklaya, istediğin oldu, sonunda öldürdün dedi. Istırapla ve yaklaşan ölümle gölgelenmiş yüzünde hep o eski hayvani nefreti seçtim. Çocuklarımı yine de sana vermem. O alacak. Benim için en önemli olan şeyden, suçundan, ihanetinden bahsetmeye gerek görmüyordu sanki. Kapıya bakarak, işte gör yaptığını, beğendin mi? Dedi, hıçkırdı. Kapıda çocuklarımızla kız kardeşi duruyordu. İşte yaptıkların. Çocuklara, karımın şişmiş bereli yüzüne bakarak ilk olarak kendimi, haklarımı, gururumu unuttum. Onun da bir insan olduğunu düşündüm. O anda bütün o hakaret saydıklarım, kıskançlığım bana öyle küçük, öyle önemsiz, yaptığım işte o oranda önemli göründü ki ellerine kapanarak beni affet diye yalvarmak istedim. Ama cesaret edemedim. Gözleri kapalıydı. Herhalde konuşmaya hali olmadığı için susuyordu. Sonra sakatlanmış yüzü titredi, buruştu. Beni halsizce itti. Ne gerek vardı buna? Neden? Affet beni dedim. Affet. Bir anlaşmazlık oldu. Birdenbire boğularak ah ne olur ölmesem diye bağırdı. Alev alev yanan gözlerini bana dikti. Evet, istediğini yaptın. Nefret ediyorum. Ay. Sayıklıyor, bir şeyden ürkmüş gibi bağırıyordu. Vur öyleyse, vur. Öldür, korkmuyorum. Ama hepsini, hepsini, onu da. Gitti, gitti. Sayıklaması sonuna kadar sürdü. Kimseyi tanımıyordu. O gün öğleye doğru ölmüş. Beni daha önce saat 8'de karakola, oradan da hapishaneye götürdüler. Hapishanede mahkemeye kadar tam 11 ay kaldım. Kendimi, geçmişimi düşündüm ve her şeyi anladım. Daha 3. günden anlamaya başlamıştım. 3. gün beni oraya götürdüler. Poznişev bir şey söylemek istedi. Fakat hıçkırığını tutamayarak sustu. Kendini topladıktan sonra devam etti. Onu tabutta görünce anlamaya başladım. Hıçkırdı ama hemen aceleyle devam etti. Ancak o zaman ölü yüzünü görünce yaptığımı anladım. Onu benim öldürdüğümü anladım. Canlı, hareketli, sıcak vücutlu bu kadını hareketsiz, mum gibi, sarı, buz gibi soğuk hale getiren bendim. Bunu hiçbir zaman, hiçbir biçimde düzeltmek mümkün değildi. Yaşamamış olan bu duyguyu anlayamaz. Uuu diye birkaç kez haykırdı ve sustu. Uzun zaman konuşmadan oturduk. Karşımda sessizce titreyerek hıçkırıyordu. Eh affedin diye mırıldandı. Poznişev sırtını bana çevirdi. Battaniyesiyle örtünüp sıraya uzandı. Sabah 8'de ineceğim istasyona gelmiştik. Vedalaşmak için yanına yaklaştım. Hareketsiz yatıyordu. Belki uyuyor, belki özellikle uyur görünüyordu. Elimle dokundum. Battaniyeyi yüzünden çekti, uyumadığı belliydi. Elimi uzatarak hoşça kalın dedim. Elini bana verirken hafifçe gülümsedi. Bu içimde ağlamak isteği kabartan acı bir gülümsemeydi. Sonra dünkü sözlerini tekrarladı. Evet, affedin. Son söz. Kroçer Sonat'ın yayınlanmasından sonra Tolstoy pek çok mektup aldı. Okuyucuları yalın, kolay anlaşılır bir dille yapıt hakkında açıklama istiyorlardı. Bunun üzerine yazar, öykünün ana temasıyla bundan kendinde çıkarılabilecek sonuçları açıklayan ve birkaç maddeden oluşan bir son söz yazdı. Yazıma, toplumumuzda her sınıfın kesin olarak kabul ettiği ve sahte bilimin savunduğu bir kanıdan söz açmakla başlayacağım. Bu, cinsel ilişkilerinin insan sağlığı için gerekli olduğu hakkındaki inançtır. Evliliğin olası olmadığı hallerde erkekler, az miktarda parayla ve hiçbir sorumluluk almadan bu gereksinimi gidermektedirler. Çok doğal olan bu halin desteklenmesi gerekirmiş. Bu kanı o derece yayılmış, kesinleşmiştir ki aileler doktor önerilerine uyarak çocuklarını eğlence ve zevke teşvik ediyor, gerekli olanakları sağlıyorlar. Vatandaş ahlakını koruması en önemli görevlerinden biri olan hükümetler zevk düşkünlüğünü, ahlaksızlığı örgütlendiriyor, erkeklerin sözüm ona gereksinimlerini tatmin için bir sınıf kadını seferber ediyorlar. Bekar erkeklerin zevkleri yerine gelirken bu kadınlar ruh beden bakımından mahvolmaktadır. Ben bunun iyi olmadığını söylemek istedim. Bir takım insanların sağlığı korunacak diye başkalarının vücuduna ruhuna kastedilemez. Bir adamın sağlığını yeniden kazanması için başkasının kanının içmesi de mümkün değildir. Bundan çıkan ve bence çok doğal olan sonuç şudur. Böyle bir hataya düşmemeli. Bu yanlış fikre saplanmaktan kendimizi korumalıyız. Bunun için ilkin, hangi sahte bilimin uydurması olursa olsun ahlak bozucu varsayımlara pabuç bırakmamak gerekir. İkinci olarak, cinsel ilişkide bulunup kendilerini çocuk angaryasından kurtaran ya da bütün ağırlığını kadına yükleten ya da çocuk olmasına büsbütün engel olanlar, bu tür cinsel ilişkilerinin ilkel ahlak kurallarına bile bir suç, bir alçaklık olduğunu bilmelidirler. Şu halde namussuz yaşamak istemeyen bekar erkekler bundan kaçınmalıdır. İradeyi denetleyebilmek için içki içmemek, pis boğazlık etmemek, et yememek ve işten kaçmamak, kısacası normal bir hayat yaşamak gerekir. Ayrıca anayla, kardeşlerle, arkadaş karılarıyla cinsel ilişki nasıl ahlak dışı sayılıyorsa, insan yabancı kadınlardan da öyle uzak durmalıdır. Bu işte perhizin taşkınlıktan çok daha az tehlikeli, daha az zararlı olduğunu her erkek her zaman her yerde görebilir. Bu birincisi. İkinci olarak toplumumuzda sevişmeye yalnız insan sağlığına, zevkine hizmet eden bir araç olarak bakmakla da yetinilmiyor. Bu hayatın bütün şiirini kendinde toplamış bir nimet derecesine yükseltiliyor. Böylece her sınıftan ailede, özellikle araya askerlikle girince köylüler arasında karı kocanın birbirlerine ihaneti olağan olaylardan sayılıyor. Ben bunu da iyi bulmuyorum. Bunun önlenmesi için insanların aşk üzerindeki görüşleri değiştirilmelidir. Kadınla erkeğe gerek aile, gerekse aile dışı eğitimlerinde, evlilikten önceki ve sonraki aşkı ve bununla birlikte yürüyen cinsel aşkı, şimdi olduğu gibi şiir havasına bürünmekten kaçınmaları aşılanmalıdır. Bunun yalnızca insanı alçaltan, hayvanca bir iş olduğu kabul edilmeli, evlilikte ihaneti, dolandırıcılıkla, ticari suçlarla bir tutmalıdır. Karısını ya da kocasını aldatanlar için zamanımızda olduğu gibi şiirler yazmak, şarkılar bestelemek, evlilik ihanetini operaların baş konusu yapmak gereksizdir. Üçüncü olarak bizde gene cinsel aşka verilen yanlış anlam yüzünden çocuk doğurmak gerçek anlamını yitirmiştir. Dünyaya çocuk getirmek, karı koca ilişkilerinin başlıca amacı, suçun özürü olacak yerde bu durum sevişme zevkinin engeli sayılıyor. Bu yüzden evlilik hayatında da, bunun dışında da tıp adamları kadını kısırlaştırmak çarelerini bulmuşlardır. Sonra eskiden hatta şimdi bile bazı eski adetleri koruyan köylü ailelerinde gebelik ve emzirme döneminde karı koca ilişkileri kesilirdi. Şimdi buna hiç aldırış eden yok. Ben bunu da iyi görmüyorum. Doğurmamak için çeşitli yollara başvurmanın kötülüğü iki nedenden ileri geliyor. Birincisi, insanlar böylece cinselliğin kefareti sayılan çocuklara bakmak, onlar için çalışmak zahmetinden sıyrılıyorlar. İkincisi, bu hareket insan vicdanına taban tabana zıttır. Katilliğin bir türüdür. Gebelik ve emzirme zamanında cinsel ilişkileri kesmeye katlanmamanın kötülüğü de büyüktür. Bu, kadının hem bedensel hem de daha önemli olarak ruhsal gücünün yok olmasına yol açar. Şu halde bundan kaçınılması gerektiği de apaçık görünmektedir. Meşru ya da meşru olmayan aşk hayatı sürenler için de iradeye hakim olmak zorunluluğu ve böyle hareket etmenin insanlık onuruna uygun düştüğünü anlamış olanlar bunu zaten yapmazlar. Dördüncüsü çocuk konusudur. Çevremizde çocuğa ya tam bir zevke varabilmeyi önleyen tatsız bir engel ya da kaza eseri olarak bakılmaktadır. İstedikleri sayıda çocuk peydahlayıp bunları aklı başında insanları seven bireyler olarak yetiştirecek yerde kendi keyiflerince büyüten aileler çoktur. Böyle kimselerin çocukları tıpkı hayvan yavruları gibi yetişir. Ana baba onları yaşama gereken biçimde hazırlayamaz. Yalnızca tıp denilen sahte bilime uyarak çocuklarını besler, boylarının artmasına özen gösterirler. Onları akpak, güzel, besli yetiştirmeye çalışırlar. Aşağı sınıflar bunu maddi olanaksızlık yüzünden başaramazlar ama onların istedikleri de farksızdır. Nazlandırarak şımartılmış çocuklarda, aşırı derecede besili bütün hayvanlarda olduğu gibi zamansız şehvet uyanır. Bu tip çocuklar ilk gençlik çağını işkence çekerek geçirirler. Süs, okuma, müzik, dans, tatlı ve ağır yemekler, şeker kutularının üzerindeki resimlerden, okudukları roman ve öykülere kadar her şey onlardaki şehvet arzusunu geliştirir. Bu izleri ileride de kalan korkunç cinsel sapıklıklara, çeşit çeşit hastalıklara yol açar. Ben bunun da iyi olmadığını zannediyorum. Çocuklarımızı hemen hayvan yavrularından farklı şekilde büyütmeye başlamalıyız. Onların vücutlarını güzelleştirmekten daha çok amaçlarımız olması gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu dördüncüsü. Gelelim beşinci konuya. Gençlerimizin peşinde koştukları sevgi her zaman şehvetten temel aldığı halde sürekli bütün sanatların yardımıyla süslenen, şiir havası verilen bir aşkın sözü edilir. Genç erkeklerimiz altın çağlarının cazibeli bir aşk serüveni ya da parlak bir evlilik peşinde geçirirler. Kızlarla kadınlar da aynı amaçla erkekleri ağlarına düşürme çabasını güderler. Bu yüzden insanların en çok yarar göreceği günler yalnız yararsız değil, aynı zamanda zararlı bir işe sarf ediliyor. Hayatımızdaki delice lüks, erkeklerin aylaklığı, kadınların erkeklerde şehvet uyandırmak amacıyla düşük kadınları taklit ederek vücutlarını alabildiğini açmaları hep bu yüzdendir. Gerek evlilikte, gerek evlilik dışında iki sevgilinin birleşmesi, istediğimiz kadar şiir havasına bürüyelim, insana layık olmayan bir hedeftir. Hayatta yalnızca bol ve tatlı yemekler yemeyi düşünmek kadar değersizdir. O halde cinselliği büyük, insanı yükselten bir duygu saymaktan kaçınmalıdır. Bir insanın amacını gerçekleştirmesine, insanlığa, vatana, bilime, sanata ya da Tanrı yolunda hizmetine ister yasal, ister yasal olmayan aşk hayatının hiçbir etkisi yoktur. Tam tersine, aşk ve birleşme gerçekten yüce bir amaca ulaşmayı her zaman kösteklemektedir. Bu da beşincisi. Daha sonra Tolstoy, Kroçer Sonat'taki tezini savunmak için İncil'den de bazı örnekler veriyor. sonunda pek çok tartışmaya yol açan tam anlamıyla erdemli yaşama düşüncesine dönerek şöyle diyor. Benim evlilikten önce ve sonra zevk içinde bir hayat yaşamak, çocuk doğurmak, çocukların ana babanın keyfince yetiştirilmesi ve sevişmenin her şeyin üstünde tutulması hakkında ortaya attığım düşüncelere kimse karşı koymadı. Daha doğrusu, katıksız bir erdemin ahlaksızlıktan daha iyi olduğunu herkes kabul etmektedir. Fakat bana, ideale ulaşmak için bekaretin titizlikle korunması, insan neslinin kurumasına yol açar, dediler. İnsanlığı yeryüzünden silmeye götüren bir yol, insanlığı hiçbir ideale ulaştırmaz. İddia sahipleri, apayrı iki kavramı, ideali ve ona ulaşmak için tutulması gereken yolu belki bilmeden, belki de bile bile birbirinin içinde göstermektedir. Oysa kastettiğim anlamıyla erdem, asla ideale götüren bir yol değil, idealin ta kendisi ya da geniş anlamıyla en büyük parçalarından biridir. İdealin bu özelliğini yalnızca bir kavram olarak kalması ve sonsuzluğa uzanmasıyla koruyabileceğini de gözden kaçırmamak gerekir. Bunlar öykümde anlatmak istediğim ve sanırım anlatabildiğim başlıca düşüncelerim. Belki bir yardımım dokunur diye yaralarımızı olduğu gibi ortaya koymaktan kaçınmadım. Bunları görmemek ya da görüp de omuz silkmek bence olanaksızdır. Kitabın sonu 5 Mart 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr